Amerika'nın sesinde bağımsız Ankara Milletvekili Sayın Emine Ülker Tarhan'la birlikteyiz. Sayın Tarhan, Amerika'nın sesine hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Sayın Tarhan, şunu sorarak başlamak istiyorum izninizle. Bugün eski CHP lideri Sayın Deniz Baykal'ın da bir açıklaması var. Sizin CHP'den ayrılmanızı yanlış bulduğunu, sizin partide tutulmanız gerektiğini söylüyor. Öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Teşekkür ederim iyi dilekleri, iyi görüşleri için. Ancak ben tabii yaptığım her şeyi bir mantık süzgecinden geçirerek, verdiğim her kararı o süzgeçten geçirerek verdiğim için benim için dostlarımdan ayrılma pahasına, o çok fedakar, inançlı CHP tabanından ki beni ne kadar sevdiklerini biliyorum, ayrılma pahasına verdiğim kararın arkasındayım ama teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkanım.
Bu noktada efendim sizin yeni bir parti oluşumunda yer almanız ya da bir başka partiye geçişiniz de gündemde. Özellikle CHP'den sizi izleyen, tabandan izleyen çok isim var bekleyen. Böyle bir hamleniz olacak mı?
Toplumun tüm kesimlerinden buluşma, görüşme, bir yol haritam olup olmadığı konusunda anlamaya çalışma gayretlerini görüyorum. Çizeceğim yol aslında toplumun yönlendirmesiyle olacak. Şu anda izliyorum, değerlendiriyorum.
Sizden sonra Sayın Batum sizin istifa kararınızla birlikte parti yönetimine eleştirel açıklamalar yaptı. Hemen arkasından partiden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk açıklaması geldi ama henüz işlem başlamadı. Ve daha yeni olarak da Birgül Ayman Güler de CHP'nin yeni yönetimini istifaya çağırdı. Sizce nasıl işleyecek CHP'deki bu süreç? Sizin ayrılmanız bir ivme mi kazandırdı bu iç çatışmaya?
Şimdi onu bilemiyorum. Bu benim verdiğim çok kişisel bir karardır. Yani hiç diğer milletvekili arkadaşlarımın ne düşündüğünü bu konuda bilemiyorum. Şöyle bakabiliriz. Çünkü Türkiye'nin çok değerli, yetiştirdiği değerli insanlar, hocalar, değerli hocam, hukukçu Sayın Hüseyin Batum. O yüzden ben şöyle değerlendiriyorum. Bazı yapılar, kurumlar kendi değerlerini korumaya odaklanırken bazı yapıların bir tasfiye çalışması yapmasını üzücü buluyorum. Ve oy oranları bunca düşmüşken bakıyoruz iktidar partisi %50'den söz ediliyor ama pek çok insanı kucaklama eğiliminde görünürken muhalefetin bu kaygıları taşımaması, oy oranı düşmesine rağmen kayıplara uğramasını aslında çok yadırgıyorum. Bu yüzden bunu iyice değerlendirmesi gerekir. Yani bu kadar kayıp zarar verir tabii kurumlara.
Bu noktada CHP başka oyları alabilmek adına örneğin Mehmet Bekeroğlu gibi isimleri transfer etti. Ve geçtiğimiz günlerde yine Sayın Bekeroğlu ismi çerçevesinde de CHP'de sosyal medyaya yansıyan bir tartışma yaşandı. CHP bu açılımı peki yaparak sizce bir yere varabilir mi? Oy oranı artabilir mi CHP'nin?
Aslında sadece CHP'yi de konuşmak istemiyorum Yıldız Hanım. Yani ben artık başka bir dünyaya bakıyorum. Bir şeyleri değiştirmek, başka bir dünya mümkün diyenlerin temsilcisi olmayı istiyor ve düşünüyorum. Çünkü bu ülkede çok ciddi bir temsil sorunu var. Temsiliyet sorunu var. Daha önce söylediğim şeyi hatırlatayım. Gri ve siyahlardan ibaret bir yapıda ben kırmızıyım diyenlere de şans vermek gerekir. O yüzden o temsil sorununun üzerinde durmayı aslında, yani ona odaklanmış durumdayım ben. Çünkü aksi halde şundan korkuyorum Yıldız Hanım. Demokrasiye inancını yitirecek insanlar. Yani sandığa gitmek istemiyorlar. Gençler, kadınlar, kendilerinin temsil edilmediğini düşünen çok önemli bir kitle son seçimde boykot ettiler sandığı. Sandığa küsmek demokrasi için bir felakettir. Yeniden umut vermek ve onların demokrasiye yeniden inancını güçlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani benim şu anda Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde değil bu konuda çalışmalarım var. Diyorsunuz ki yani ideolojik açıdan bir tartışma var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Benim kurultay çağrıma gerçek anlamıyla uyulmuş olsaydı, çünkü o travmanın giderilmesi içindi o çağrı ve nezaketle, zarafetle yapılmıştı. Keşke kavgalar, öfke krizleri falan olmasaydı da öyle bir yol haritası çizilseydi, sağlıklı bir değerlendirme yapılabilseydi. O zaman ideolojik tanımlama da yapılabilecekti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi nedir, nereye gitmektedir, ne olmalıdır? Bunların hepsi açık açık medeni ölçüde tartışılarak konuşulmalıydı. Bir söylem ve eylem tutarlılığı sağlanabilirdi. Ama şu açık parti programında yazılanların, Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında yazılanların başta geleni aynen şöyle söylüyor. Altı oka bağlılık ve Anadolu ve Trakya'nın birikimine, felsefi birikimine saygı. Böyle söylüyor. Yani bunların dışındaki şeylerin tabii ideolojik olarak sorgulanması gerekir. Ama dediğim gibi ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil başka şeyler konuşmak isterim önümüzdeki günlerde de.
O zaman o başka şeylere biraz geçiş yaparsak, 2015 seçimleri yaklaşıyor. Öyle görünüyor ki iktidar da buna ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Ve 2015 seçimlerinde alacakları oy oranına göre hatta Türkiye'nin başkanlık sistemine geçişi gibi bir gündemleri var iktidar partisinin. Siz umutlu musunuz bu bahsettiğiniz gençleri, kadınları yeniden sandığa getirmek ve bir başka oluşum mümkün olacak mı?
Neden olmasın diyorum. Türkiye'de kararsız kesimin oy oranının %26 küsur olduğu, yeni bir parti ihtiyacı duyanların %42 olduğu ki olağanüstü anketlerin sonuçları, olağanüstü bir oran bana göre. Ve ikinci bir umutsuzluk dalgası toplumun demokrasiye inancını az önce söylediğim gibi, yani bu Cumhurbaşkanlığı sürecinde yaşanan umutsuzluk dalgasının tekrar edilmesi halinde demokrasiye inancı zayıflatacağından endişe ediyorum. O yüzden de temsil edilmeyen kitlelerin temsil edilmesinin demokrasiye aslında katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Bu noktada 2015 seçimleriyle ilgili bir başka kırılma da Kürt sorununun çözümünde görünüyor. İktidar son dönemde milliyetçi oyları kaybetmemek adına bir takım süreci tıkanmaya götüren ya da askıya alan hamleler yaptı ama dün itibariyle yeniden devam edeceği açıklandı. Siz bu Kürt sorununun çözümünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu yöntemlerle çözülebileceğini zannetmiyorum. Oyalama taktikleri bunlar. Ha, az önceki sorunun bir bölümü de şeydi, atladım ben onu. Başkanlık sistemi. Bakın, şeyi önemsiyorum. Seçim hiç yapılmamış gibi de olabilir yani bu 2015 seçimi. Çünkü oranlara baktığımızda hani manipülatif de diyebilirsiniz ama o kadar birbirine yakın ki 47-51 bandında, 52 bandında görünüyor AKP. Diğerleri de hep aynı tas aynı hamam farkındaysanız. Bu tablonun değişmeyeceğine işaret ediyor ve umudun yeşermeyeceğine işaret ediyor temsil edilmeyen toplum kesimleri bakımından. Anayasayı değiştirseler ne olur, değiştirmeseler ne olur? Yıldız Hanım, şu anda anayasamızda ne yazıyor biliyor musunuz bizim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda? Kadın erkek eşittir, yargı bağımsızdır, basın özgürdür yazıyor. Bunlar var mı Türkiye'de? Fiilen var mı? Parlamenter sistem işliyor mu sanıyorsunuz? Hayır, fiilen bunların hiçbirisi yok aslında. Yargı bağımsız değil, basın özgür değil, kadın ve erkek eşit değil bu ülkede. O yüzden şu an fiilen başkanlık sistemi, başkanlıktan da öte bir sistem uygulanıyor. Yasamayı, yürütmeyi, yargıyı bir kişi atıyor. Hatta majestelerinin iktidarı, majestelerinin muhalefeti diyorum ben. Çünkü ikisinden de gayet memnun görünen bir adam yönetiyor bu ülkeyi. O yüzden ben anayasayı değiştirmeleri bile gerekmez diyorum aslında bu fiili başkanlık sistemini yürütebilmeleri için. Ama nedir? Değiştirmeleri ve meşruiyet zeminine oturtmaları halinde bu olası yargı takiplerini kendileri açısından işte yolsuzluklar falan ayyuka çıktığı için onları önlemek bakımından güç kazandırır. Onu düşünebilirler, değerlendirebilirler. Buna tabii ki engel olmak gerekir. Bunu sağlayacak olan da parlamentoya yeni bir partinin girmesi ve AKP'nin o muazzam bir ülkeyi suç şebekesi gibi yöneten anlayışının frenlenmesidir bana göre. Az önceki soruya gelince, evet, elbette çözülmelidir. Bununla ilgili çözüm önermeyen bir anlayış ben düşünmüyorum. Kimse savaşı, kavgayı, kanı filan istemez topraklarında. Bugün ancak bugün o kadar iyi anlıyoruz ki bu topraklarda sekülerizmin değerini, çevrenin o kan gölü olması, işte birbirini boğazlayan yapıların sınırlarımıza kadar dayanması, kafa kesen anlayışların, o sekülerizmin ve çağdaş ulus devletin değerini ben çok daha iyi anladığımızı düşünüyorum bugün. O yüzden zannediyorum Kürtlerde de, Türklerde de birlikte yaşama iradesi bu dönemde daha da güçlenecektir diye düşünüyorum. Elbette çözüm bulunmalıdır ama bir terör örgütüyle, silahlarını bırakmamış bir terör örgütüyle dünyanın hiçbir yerinde çözüme ulaşıldığını da düşünmüyorum. Ancak siyasi çözümler, siyasi temsilcilerle ve silahtan uzak, yani başınıza silah dayamış bir ortamda özgür irade sergileyemezsiniz çünkü. O anlamda da siyasi ancak bir anlayışla ve siyasi kurumlarla çözülebilir diye düşünüyorum.
Bu noktada bunu ilerletirsek, Kürtçe eğitim talebi var, ana dilde eğitim talebi ve örneğin Abdullah Öcalan'a sekreterya gibi çok güncel talepler var. Yeni bir siyasi parti oluşumundan bahsettiniz mesela. Kürt sorunu çözümünde bunlar olmazsa olmaz mıdır sizce? Bunlar olmadan Türkiye'de Kürt sorunu çözülemez mi? Bu talepler gerçekleşmez.
Şimdi, aslında bunların çok açıklıkla konuşulması lazım Yıldız Hanım. Hep bugüne kadar kaçamak, ben hükümetin şu ana kadar taleplerin kültürel taleplerden mi yoksa toprak talebinden mi oluştuğunu bildiğini dahi zannetmiyorum. Ben hükümetin sürekli ötelediğini, ertelediğini, bu sorunu çözmek onlara göre de galiba mümkün değil şu koşullarda, öyle görüyorlar. Hele seçime kadar çözmek gibi niyetleri olduğunu zannetmiyorum. Ertelemek gibi bir düşünceleri olduğunu, onu seziyorum. O yüzden ben bir kere ne istediklerini, kültürel haklar mı istediklerini, toprak talebi mi olduğunun çok açık bir şekilde ortaya konulması gerektiğini, ancak bunun üzerine bir değerlendirme yapılabileceğini düşünüyorum.
Şunu soracağım, yeni bir siyasi parti ihtiyacını vurguluyorsunuz sıkça. Örneğin 2015 seçimlerini varsayalım, hatta sizin de içinde olacağınız yeni bir siyasi parti oluşumu ortaya çıktı. Bu yeni siyasi parti Türkiye'ye neyi vaat edebilir? Seçmene ne vaat edebilir?
Ne vaat etmeli mi ya da? Bir kere çok yoruldu Türkiye. Yani ben Anadolu coğrafyasının kardeşlik coğrafyası çok yorulduğunu düşünüyorum. Kutuplaşmadan, kamplaşmadan, terörden ve en önemlisi de devlet baskısından. Üzerimizde işte Gezi hareketinin nasıl bastırıldığını, ne canların verildiğini, ne bedeller ödendiğini, ne gözler kaybedildiğini hep birlikte gördük. O yüzden dünya siyasetine, siyasi tarihe baktığınızda her sert dönemin ardından daha yumuşak, kucaklayıcı, kapsayıcı, aklı selimin egemen olduğu bir yeni yapı gelmiş. Dünya hep böyle. Önce bir sertlik ve sonra toplum bir yumuşak ve kucaklayıcı anlayışı ihtiyaç olarak görmüş ve ona sarılmış. O görünüyor. Ben toplumun dayanışma ve uzlaşma temelinde birleşmesi için politikalar üretecek. Özellikle de ekonomide olası bir şey öreceğini düşünüyorum. Özellikle kadın erkek eşitliği konusunda da yeni sözler söylenmesi, IŞİD tehlikesine karşı seküler bir hat oluşturulması konusuna kafa yorulması, Orta Doğu'da sıkışmış o gençlerin de örnek alabileceği yeni bir yapı oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Çok yoruldu Türkiye. AKP'nin de çok eskidiğini düşünüyorum. 13 yılda AKP hani yeni söylemlerle geldiğini ifade eden ve hala bunun iddiasında olan AKP eskimiştir, yorulmuştur. Artık yeni bir şeyler söylemek lazım.
Bu noktada şunu soracağım. Seküler hat dediniz Orta Doğu coğrafyası açısından. Sizce Türkiye-Amerika ilişkileri Türkiye iç siyasetini ne kadar etkiliyor ve siz nasıl bakıyorsunuz Türkiye-Amerika ilişkilerine?
Yani özel olarak Amerika ilişkilerine değil, belki hani Batı ile ilişkilere bakmak lazım. Amerika tabii güçlü bir devlet. Eğer iç politika ve iç işlerine karışılmadığı takdirde karşılıklı olarak her ülkeyle asgari seviyede güçlü ilişkiler kurmak gerekir diye düşünüyorum. Bundan vareste değil Amerika. Yani her ülkeyle olduğu gibi güçlü bir ülke. Onun gücünün farkındayız. Bu coğrafyadaki etkisinin farkındayız. O yüzden önemli. Ancak bu coğrafyadaki halkların Amerika'ya bakışıyla ilgili çok ciddi sorunlar olduğu da ortada. Bağımsızlık duygusunu, itiraz duygusunu harekete geçirecek kadar bir Amerika'ya karşı ön yargı olduğunu görüyoruz bu coğrafyada.
Şunu soracağım. Varsayalım ki karamsar bir senaryo ve 2015 seçimlerinin galibi yeni bir oluşum oldu ya da olmadı. Yine AKP oldu ve yine bir AKP hükümeti kuruldu. Türkiye'de yargı bağımsız değil, basın özgür değil diye ifade ettiniz. Bizi nasıl bir Türkiye bekler 2015 seçimleri sonrası?
Şimdi tabii bir korku siyaseti değil, umut vermek isterim muhakkak kendi temsil ettiğim kitleye, özellikle o umuda ihtiyaçları karşılıklı uzlaşma falan vardı. Sonra o çatışma ortamından sonra şu anda hükümet kanadı güç sağladı yargı üzerinde. Eski bir yargıç olarak bunları konuşmaktan da utanç duyuyorum. Yargının şunun yargısı, bunun yargısı olarak tanımlanmasından. Çünkü bize öğretilen bağımsız yargıdır. Hiç kimseye eyvallahı olmayan, sadece evrensel hukuka biat eden odur. Onun için çok utanç duyuyorum ülkemde yargının bu derece artık oyuncak olması, bir oyun hamuruna dönüşmesinden. Ancak yargı gücü elinizdeyse yargıyı bir kamçı gibi kullanırsınız, terbiye etmekte, toplum mühendisliği aracı olarak kullanırsınız. O yüzden de ben uzun soluklu bir istibdattan endişe ederim. Yani çok güçlü bir biçimde çıkmaları halinde ondan endişe ederim. Ama bu umutsuzluğa düşürmesin bu sözlerim. Ben bir çıkış yolu bulabileceğimizi düşünüyorum. Bunun için de çalışıyorum doğrusu.
Son olarak şunu soracağım. Satır aralarında çalıştığınızı yeni oluşum dediniz. Bunun bir zamanlaması var mı? Ne zaman Türkiye'yi böyle bir oluşumla siz çıkacaksınız?
Çok uzun süre beklemeyecektir diye tahmin ediyorum, düşünüyorum.